yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Güzel bir program olsun, güzel bir gün olsun hepiniz için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizin için sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın ilk bölümünde çok değerli bir konuğumuz olacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Suna Timur Aldere'yi ağırlayacağız ve merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgi edineceğiz. Ve programımızın ikinci bölümünde dünden kalanlar köşemizde yine çok değerli hocamız Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla yontma veya eski taş çağ olarak da adlandırılan Paleolitik Çağ'da Anadolu'yu konuşacağız. Önce bir müzik arası, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Tabii ki.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Suna Timur Aldır. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Gerçekten hani ismi kadar yoğun bir bölüm diye tahmin ediyorum. Hani okurken bu kadar uzun ki içinde çalışırken ve o çalışmaları yürütürken kim bilir ne kadar emek harcıyorsunuzdur. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Değerli hocam, bu merkez, araştırma ve uygulama merkezi ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, hangi amaçları göz önüne alarak kuruldu diye sorayım ilk olarak.
Evet, merkezimiz kültür diplomasisi açısından önemli olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle, biliyorsunuz 2005'te ilan edilen Afrika yılının ardından Afrika Birliği 2008 yılında da bizi stratejik ortak olarak Türkiye'yi ilan etti. 2010 yılında da Afrika Strateji Belgesi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde Türkiye-Afrika ilişkileri büyük ivme kazandı. Bu tabii ticaret ve siyasi anlamda çok önemli gelişmeler kaydedildi ama bunun yanı sıra eğitim, kültür alanında da özellikle son işte 2015 yılından itibaren çok büyük bir ivme var. Bu konjonktürde bizim merkezimizde özellikle kültür, eğitim, diller üzerine kurulu bir merkez. Yani bizde uluslararası ilişkilere değin çok çalışma yok. Bizdeki tamamen Afrika ülkelerinin dil toplumları üzerine çalışıyoruz biz. 2017 yılında da Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri olarak, daha önce biz Afrika Medeniyetleri olarak kurulmuştuk. Daha sonra Akdeniz Havzası da eklendi. Bizim tabii çalışmalarımız daha çok hani biraz önce de belirttiğim gibi Afrika ülkelerinin dil, din, kültür, eğitim, toplum, kadın bu minvalde çalışmalarımız var. Hı hı. De bunların arasında en önemlileri nedir diye sorarsanız biz Afrika'da özellikle de Kuzey Afrika'da Türk Kültür Haftaları düzenliyoruz. Bunu Dışişleri Bakanlığımız, Turizm ve Kültür Bakanlığımız, TİKA, Yunus Emre enstitülerimiz de bizim en önemli dış paydaşlarımız ama bunların yanı sıra merkezimizin 39 Afrika ülkesinde 42 en önemli devlet üniversitesiyle anlaşması var. Dolayısıyla Türkiye ve Afrika arasında Afrikalı öğretim üyelerimizle, akademisyenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu çok önemlidir bilimsel çalışmalarda. Çünkü sadece Türkiye'de değil, Afrikalıların gözüyle Afrika'yı anlatıyoruz aslında. Yani bu şu demek, Türkiye'de Afrika ile ilgili farkındalık yaratmak, Afrika'da da Türkiye ile ilgili farkındalık yaratmak. Yani daha doğrusu gerçekleri ortaya koymak.
Ve eş zamanlı olarak.
Ve eş zamanlı olarak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan çok önemli. Bunun yanı sıra tabii şöyle belki de düşünmek gerekiyor. Yani niye Afrika ilişkileri bu kadar ivme kazandı ve hani dünya açısından neden Afrika bu kadar önemli? Tabii bazı merkezler Afrika-Türkiye ilişkilerinin daha çok siyasi ve ticari ilişkilerini, onlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Biz işte biraz önce benim söylediğim gibi biz ise daha çok, çünkü Afrika kıtası dediğiniz zaman çok kadim bir ilim ve kültür medeniyetinden bahsediyoruz. En önemlisi de Afrika aslında insanlığın beşiği. Çünkü şu anki arkeolojik çalışmalar da bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz sosyal bilimciler açısından Afrika kıtasının çok önemli bir yeri var. Bu nedenden dolayı merkezimiz kuruldu. Çok sayıda da projeye imza attı. Ama bunların işte biraz önce söylediğim gibi yani en önemlileri arasında belgesel yapımı var. TRT, Türk Tarih Kurumu ve merkezimiz arasında bir protokol anlaşması var. Biz daha önce söylediğim Afrika devlet üniversitelerinin akademisyenleriyle birlikte belgeseller hazırlıyoruz. Bunlar Afrika'daki ülkelerin tarih, medeniyet, dil ve kültürlerini anlatan belgeseller. Hem İngilizce hem de Fransızca, Arapça altyazılı belgeseller bunlar.
Türkçe olarak mı
Türkçe
çekiliyor?
Türkçe ama altyazılar İngilizce, Fransızca ve Arapça. İlki Fas üzerineydi. Fas biliyorsunuz çok kadim bir medeniyete sahip. Belki dinleyicilerimiz ilgisini çekebilir. Dünyadaki UNESCO'ya göre ilk üniversite Fes'te, Karawin Üniversitesi'dir. Ve bir Müslüman kadın tarafından, Fatma El Fihri tarafından 859 yılında kurulmuştur.
Ne güzel.
Dolayısıyla biz özellikle de kadın bilim insanları açısından da, özellikle kız çocuklar açısından da, yani bilim insanı olmak isteyen kız çocuklar açısından da çok önemli bence Fatma El Fihri. Gerçi ülkemizde çok tanınmıyor. Maalesef dünyada da çok tanınmıyor Fatma El Fihri, ama Avrupa Birliği'nin Fatma El Fihri projesi var. Erasmus Plus içerisinde. Hı hı. Fatma El Fihri projesi şu aslında. Dünyada, daha doğrusu Avrupa kıtasında hareketliliği sağlıyor sosyal bilimler alanında. Kuzey Afrika ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasında. İnşallah biz de bu projenin içerisinde dahil olabiliriz Türkiye olarak.
Nasıl olacağız? Hemen olalım.
İnşallah hemen olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için tabii çalışmalara başlamak gerekiyor. İkincisi ise Tunus'tu. Tunus da çok önemli. Şunun için bir kere İbn Haldun'un memleketi Tunus. Biz orada Zeytuni Üniversitesi'ni çekmiştik. Zeytuni Üniversitesi de önce tabii medrese olarak ilim faaliyetlerine başlıyor. O da en az Karaviyin Üniversitesi kadar eski bir üniversite. Zaten Fatma El Fihri aslında Tunuslu. 9 yaşında Tunus'tan Kayrevan şehrinden Fes'e göç ediyor ailesiyle birlikte. Varlıklı bir ailenin kızı Fatma El Fihri. Ve Fes'te Karaviyin, yani Kayrevan Üniversitesi aslında göç ettiği şehrin adı, onu kuruyor. Tunus'un tabii işte bu kadim ilim ve bilim medeniyetini belgeselde yansıtıyoruz, ama aynı zamanda da Kuzey Afrika'nın Türkiye ile olan 300 yıla aşan bir birlikteliği var, biliyorsunuz. Bir de onu belgesellerde yansıtıyoruz. Şimdi Cezayir makamlarından izinlerimizi aldık ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden tabii tüm izinler alındı. O yüzden de kendilerine müteşekkiriz. Tüm Afrika'daki büyükelçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Ve hakikaten özellikle akademik çalışmaları son derece özendiriciler. Şubat ayında da çekimlere başlıyoruz Cezayir'de. O iki bölümlük ama. Hı.
Daha önce çekimi tamamlanan ve hazır olan belgesel
tabii,
var mı?
Tunus ve Fas belgesellerimiz. Fas belgeselimiz 3 defa yayınlandı TRT'de. Tunus belgeselimiz yeni bitti. Bir kere yayınlandı. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyoruz.
Çekimler nasıl gerçekleşiyor?
Çekimler şöyle. Metin yazarlığını ben yapıyorum. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültemiz öğretim elemanlarıyla birlikte yapıyoruz. Onlar tabii hikayenin kurgusunu, çekimlerini tamamen Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi'nin bizim merkezimiz Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri ve Güzel Sanatlar Fakültemizin genç öğretim elemanlarıyla birlikte yapılan çekimler. Hı hı. Ama tabii bunun bence belgeselin en önemli tarafı orada anlaşmalı olduğumuz üniversiteler. Mesela Fas'ta Muhammed Ağıt Üniversitesi, Casablanca'daki üniversitemizle birlikte yapılmıştı. Ve aynı zamanda Marrakeş'te, aslında Afrika için çok önemli bir üniversitedir, Kadayat Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirmiştik. Tunus'ta ise Tunus Zeytuni Üniversitesi'nden, Manuba Üniversitesi'nden birçok öğretim üyesiyle birlikte gerçekleştirildi. Ama aynı zamanda burada çok ilginç bir şeyi de söylemek isterim.
Lütfen.
Türkçe öğretim çok yaygın Kuzey Afrika'da. Yunus Emre Enstitüsü sayesinde ve tabii Türk dizileri. Çok
izleniyor,
izleniyor, çok izleniyor. Dolayısıyla orada Türkçe öğrenen çok değerli üniversite öğrencileri de belgesellerde yer alıyor ve Türkçe konuşuyorlar.
Biz de yurt dışına yayın yapan bir radyo olduk. Çünkü aslında gerçekten özellikle o bölgelerden çok fazla elektronik posta alıyoruz, ileti alıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz sesimizin ulaştığı tüm dostlarımıza diyeyim. Bu arada şimdi Afrika'yı seçmemizin özel bir nedeni var mı? Şimdi bu alanın, merkezin hem Afrika medeniyetleri adı var, sonrasında Akdeniz Havzası da işin içine eklendi. Hani bu iki ana bileşke nasıl oluştu da bu merkezin ana teması haline geldi? Evet. Biraz detaylandırabilir
miyiz? Tabii. Yani şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Kuzey Afrika zaten Akdeniz Havzası içerisinde yer alıyor. Afrika'dan kastımız da tabii bizim Afrika 5 bölgeye ayrılıyor. Dolayısıyla merkezimiz ama daha çok bizim Fransızca konuşan ülkeler üzerine fokuslanmış durumda. Tabii bir de şöyle düşünmek lazım. Hani günümüzde gelecek Afrika'da sözünü sık sık duyuyorsunuzdur. Çünkü Afrika kıtası son 10 yıl içerisinde dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinden 6'sına sahip. Ve dünya maden rezervlerinin 1/3'üne ev sahipliği yapıyor. Ve her geçen gün gelişen 54 ülkesiyle birlikte 1 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en genç kıtası. Hı hı. Dolayısıyla oradaki öğrenciler, eğitim bizi son derece yakından ilgilendiriyor. Bir de tabii bir şeyi de vurgulamak gerekiyor. Dünyadaki en yüksek doğurganlık oranıyla, yani bu %42, 2030 yılında her 5 kişiden birisinin Afrikalı olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu bizim açımızdan tabii çok önemli. Hı. Dünya açısından da çok önemli. Bir de tabii diğer bir konu ise ülkemizin 2023 yılı ve 2053 yılı hedeflerinin en önemlilerinin arasında orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın üretim ve tasarım üssü olmak ve bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması, hı hı, ve Yüksek Öğretim Kurumumuzun da uluslararasılaşmanın sağlanması hedefleri var. Dolayısıyla buradan baktığınızda bu nedenden dolayı Afrika çok önemli. Çünkü hem genç bir nüfusa sahip, eğitimli, gün geçtikçe daha da eğitimli olacak olan bir nüfus. Ve bu öğrencilerin aslında birçoğu da Türkiye'de eğitim görüyor. Bu açıdan da bu bizim çok büyük bir zenginliğimiz. Örneğin 17 bin Afrikalı öğrencinin şu an Türkiye'de eğitim gördüğünü biliyoruz.
Üniversite düzeyinde.
Üniversite düzeyinde. Yaklaşık 17 bin öğrenci, hı hı, var. Şöyle düşünürseniz, yani Türkiye'de yaklaşık 100 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. 17 bin Afrika'dan önemli bir rakam.
Tabii.
Örneğin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitemizde 850 yabancı uyruklu öğrenci var. Ve biz bir sosyal bilimler üniversitesiyiz. Evet. Misyonumuz bu. 850 öğrencimizle biz Türkiye'de en çok tercih edilen 4. üniversiteyi sosyal bilimler alanında. Ve bunların yaklaşık %20'si Afrikalı öğrenciler. Dolayısıyla işte bu öğrencilerimiz ne olacaklar? Diplomat olacaklar, hukukçu olacaklar, sizin gibi iletişimci olacaklar. O sektörde de çünkü çok eğitim görüyorlar. Mütercim, tercüman olacaklar. Bu da önemli.
Dilleri nasıl?
Yani Türkçeleri çok iyi. Çünkü Afrikalı öğrencilerimiz çok dilliliğe alışık bir toplumdan geldikleri için çok çabuk Türkçe öğreniyorlar. Bir de bizim merkezimizin bir başka projesi de Türkiye'de bulunan Afrikalı büyükelçi mensuplarına, bunlar sefireler yani büyükelçi eşleri ve çocuklarına, hı hı, Türkçe kursları veriyoruz. Çok zevkli geçiyor dersler.
Çok da mutlu oluyorlar.
Çok mutlu oluyorlar, çok çabuk öğreniyorlar. Türkçe şarkıları özellikle çok, yani çünkü Afrika'da şöyle müzik, dans çok önemli bir yer tutuyor. Hı hı. Özellikle Sahra Altı bölgesi dediğimiz Afrika'da hayatlarının bir parçası. Aynı zamanda belki söylemekte fayda var. Şöyle, Ankara'da Afrika Kültür Evi ve El Sanatları Pazarı diye hamam önünde bir kültür merkezi var. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan bir proje. Hı hı. Saygıdeğer İmine Hanım, Erdoğan Hanımefendi'nin bir projesi, onun himayelerinde. Şöyle bir proje, biliyorsunuz el sanatları Afrika'da çok yoğun olarak, hı hı, var olan bir alan, kültür alanı. Belki de somut olmayan kültürel miraslar olarak da adlandırılabilir. Oradan Afrika Kültür Evi'nde, hamam önündeki Afrika Kültür Evi'nde bu el emeği, göz nuru eserler diyelim, satılıyor ve onların gelirleriyle oradaki kız çocuklarının eğitimi kadınlara geri gidiyor.
Aslında bunu çoğu Ankaralı bilmez. Bilmiyor, hani evet. Satın alınır, çok güzel olduğu için satın alınır, evet, ama evet, böyle bir sosyal proje olduğunu kimse bilmez.
Tabii çok, bence çok çok önemli bir sosyal proje. Merkezimiz de bu projenin akademik danışmanlığını yürütüyor. Tabii o Afrika Kültür Evi'nde seminerler düzenleniyor. Türkçe kursları, Afrikalı büyükelçi hanımları orada Türkçe kursları alıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla onu da tabii söylemek gerekiyor. Hı hı. Onun dışında
peki Türkiye'den Afrika'ya Türkçe öğretmeni gidiyor mu orada eğitim vermek için?
Tabii şöyle, Yunus Emre Enstitülerimize, hı hı, gittikleri gibi aynı zamanda biliyorsunuz Maarif okullarımızda da çok sayıda Türkçe öğretmenimiz var. Türk öğretmenlerimiz var ama o sadece Türkçe değil. Birçok branşta eğitim veriyorlar.
Dil eğitimi de veren okullarımız var değil mi? Uluslararası İmam Hatip okulları var.
Tabii tabii şöyle. Anadolu İmam Hatip liselerimizde Afrikalı Türkiye'de, Türkiye'deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerimizde Afrikalı öğrenciler eğitim görüyorlar. Onların tabii hem Türkçeleri hem İngilizceleri son derece iyi. Şöyle söylemek gerekiyor. Şu an 434 Afrika uyruklu lise öğrencisi öğrenim görüyor. Ve bu önemli bir rakam bence. Şöyle bir bakarsak sayılara 34 Afrika ülkesinin ilk 5 sırasını Tanzanya, Uganda, Etiyopya, işte bizim Habeşistan dediğimiz bölge Etiyopya, Burundi ve Cibuti teşkil ediyor. Çünkü şöyle Afrika biliyorsunuz en çok mezhepsel değil mi problemlerle karşılaşan en fazla din ve mezhep ayrılıklardan doğan çatışmalara sahne olan bir kıta. Dolayısıyla bu da çok önemli bence bizim bir sosyal sorumluluk projemiz. O öğrenciler bence çok çok değerli ama şöyle düşünmek gerekiyor. Afrika'dan Türkiye'ye gelip öğrenim gören üniversitede, yüksek lisans, doktora, liselerde öğrenim gören öğrencilerimiz aslında Türkiye ile Afrika arasındaki en kalıcı ilişkileri kuracak olan, en sahici, en samimi bizim bilim ve kültür elçilerimiz. Biz mesela üniversitemizde onları bu şekilde tanımlıyoruz.
Adlandırıyoruz.
Dolayısıyla her iki ülkeyi, her iki bölgeyi de çok iyi tanıyan, düşünün Türkçeyi çok iyi konuşan, Türk kültürünü çok iyi bilen ve dolayısıyla...
Bizi neden bu kadar çok seviyorlar?
Bir kere şunun çok güzel için, bir şey bu. Şunun için. Bir tabii gelen mesela işte o Frankofon ülkelerle yani Afrika'daki bir kere bir din birlikteliğimiz var. Müslüman bir ülke olduğumuz için geliyorlar. İkincisi ise özellikle Kuzey Afrika'da ve Batı Sahra'nın, Doğu Sahra'nın işte Afrika boynuzu dediğimiz bölgenin bazı bölümlerinde tarihsel bir birlikteliğimiz var. 300 senelik bir birliktelikten bahsediyoruz. Örneğin Fransa'nın sadece 100 senelik bir birlikteliği var. Dolayısıyla tarihsel, kültürel çok yakın birliktelik olduğu için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Üçüncüsü de çok iyi üniversitelerimiz olmasından dolayı tercih ediyorlar. Yani çok iyi devlet üniversitelerimiz olduğu için... Dolayısıyla mesela tıp alanında, mühendislik alanında ve sosyal bilimler alanında Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ve çok da memnun ayrılıyorlar. Hatta lisans eğitimi için geliyorlar. Yüksek lisans, doktora yapıp kendi ülkelerinde akademisyen oluyorlar.
Ne güzel.
Şunu ama altını çizmek gerekiyor. Afrika'dan gelen öğrenciler kendi ülkelerine geri dönüyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı. Kendi ülkelerine hizmet etmek için geri dönüyorlar.
Yani Türkiye'de ömür boyu yaşamak değil onların amacı. Burada
eğitim almak. Eğitimi alıp geri kendi ülkelerine gidip hizmet etmek. Mesela Cibuti. Cibuti'de Cibuti aslında 800 bin kişinin yaşadığı ama stratejik öneme sahip bir ülke. Ve Cibuti'de sadece tek bir devlet üniversitesi var. Cibuti Üniversitesi var. Ve Yüksek Öğretim Kurulumuzun çok önemli Afrika açılımı sayesinde bir anlaşma yapıldı ve burslu oradan 17 tane belki de daha fazla öğrenci burada eğitimler, yüksek lisans, doktora eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'de kendi ülkelerinde akademisyen olmak ve orada öğrenciler yetiştirmek için böyle bir program söz konusu. Ve oradan bize en iyi yani ilk beşinin arasında Cibuti Üniversitesi'nin ilk beşi her alanda öğrenci geldi. Dolayısıyla bu bile... ne kadar önemli olduğunu...
Önemsediklerinin göstergesi.
Hem önemsediklerinin hem de eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Yani bu kültürel diplomasinin ne kadar önemli olduğunu bizim tabii Afrika nezdindeki bu güven veren imajımızın da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu öğrencilerin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani oraya gittiklerinde Türkiye'den aldıkları eğitim sayesinde... yüzlerce genç yetiştirecekler ve o yüzlerce genç o ülkelerin kalkınmasına doğrudan fayda sağlayacak. Bunların içerisinde kız öğrenciler de çok çok çalışkanlar. Dolayısıyla onu da övünerek söylemek gerekiyor. Yani o Afrika'nın kadim geleneğinin temsilcileri. Öyle de düşünmek gerekiyor.
Değerli hocam, son dakikalarımızdayız. Son olarak şu noktayı yinelemenizi rica edeyim. Türkiye olarak Afrika'da biz hangi sebeplerle varız? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da Afrika'yı çok önemsiyor. Hep oradan güzel dileklerle, güzelliklerle ayrılıyor geri yurdumuza döndüğünde.
Tabii yani şunu tabii vurgulamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 28 ülkeyi ziyaret ederek dünyadaki Afrika'yı en çok ziyaret eden devlet adamı. Dolayısıyla çok seviliyor, çok sayılıyor Afrika'da ve güveniliyor. Yani bu da çok altını çizilmesi gereken bir nokta. Bizim orada olma sebebimiz Afrika'nın kalkınmasına yardımcı olmak. Bu kazan kazan stratejisiyle açıklanabilecek bir strateji. Biz orada daha önceki maalesef çok yıkıcı yıllar biliyorsunuz Afrika geçirdi. Sömürgeci ülkeler nedeniyle dillerini kaybetme noktasına geldiler. Birçok doğal kaynakları hep sömürüldü. Ancak biz orada bunun için yokuz. Bizim orada olma sebebimiz Türkiye'nin bizim eşit ortağımız olduğu için, önemli bir partnerimiz olduğu için Afrika kıtası. Onun için Türkiye orada sadece ticari anlamda yok, gözle görünür bir şekilde kültürel anlamda da Türkiye daha da yükselerek var. O anlamda ben tabii dinleyicilerimizin Afrika ülkelerini görmelerini çok isterim, ziyaret etmelerini de çok isterim, çünkü son derece güzel bir doğası var. Medeniyet deseniz biraz önce işte bahsettik. Ben gönül dünyalarının, zihin dünyalarının çok gelişeceğini düşünüyorum. Çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu çerçevede Afrika'da var olduğumuzu düşünüyorum.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok katıldığınız teşekkür
için,
ederim.
Verdiğiniz değerli bilgiler için çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Tüm öğrencilerinize, hem Afrika'daki öğrencilerinize, hem Türkiye'deki Afrikalı öğrencilerinize hepsine de ayrı ayrı selam olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Suna Timur Aldere hocamızı ağırladık bugün. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
Saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar. Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar. Saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar. Yanakların pembe pembe, gözlerin boncuk boncuk, düşlerim yine senle, kalbimse yine kırık. Yanakların pembe pembe, gözlerin boncuk boncuk, düşlerim yine senle, kalbimse yine kırık. Aşk bu. ruhumu dediğimde kopup da gitti elden. Gördüm de coştum birden, akıl yok gitti elden. Aşk bu mu dediğimde kopup da gitti elden. Yanaklarım pembe pembe, gözlerim boncuk boncuk, düşlecim yine senle, kalbimse yine kırık. Yanaklarım pembe pembe, gözlerim boncuk boncuk, düşlecim yine senle, kalbimse yine kırık.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu aralar Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden çokça sayıda o bize bıraktıklarından bahsediyoruz değerli dinleyicilerimize. Göbekli Tepe'yi anlattık, Çatalhöyü'yü anlattık. Bu sefer de yontma ve eski taş çağı olarak da adlandırılan paleo Neolitik çağda Anadolu'yu işleyeceğiz bugün.
Evet. Birazcık şöyle düşündüm hocam. Şimdi Göbekli Tepe'den bahsettik, Çatalhöyük'ten bahsettik ama hani Göbekli Tepe 12 bin, işte Çatalhöyük 7 binler dedik, 9 binler. Yani daha eskisi var demek istiyorum. Anadolu bunlardan da önce yerleşimlere gerçekten
ev sahipliği yapmış
bir mekan. O yüzden sanki onları atlamışız gibi hissettim. Belki aslında Paleolitik dönemle başlamak gerekiyordu ama... hani Göbekli Tepe'yi biraz da gündeme taşımak, yeniden gündeme taşımak için Çatalhöyük de dünyaca hani ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilindiği için, ama tabii dünyadaki daha doğrusu Paleolitik dönemle ilgili Afrika ya da Fransa daha çok öne çıkıyor ama Anadolu'da bu anlamda bir köprü görevi görmüş bu dönemde. O yüzden hani Anadolu'nun önemi hiçbir dönem azalmamış bu anlamda. Paleolitik dönem belki baktığımız zaman çok gelişmişlik anlamında bize bir şey ifade etmeyebilir ama diğerlerine göre buluntular çok daha zengin tabii. Konuştuk Neolitik dönem için, çok daha Kalkolitik dönem için çok buluntular fazla olduğu için, veri çok fazla. Tabii bunların işlenmesi, bilimsel sonuçlara ulaşması da o yüzden kolay oluyor. Hem de o alanları çalışan çok araştırmacı var. Paleolitik dönemin bir sıkıntısı araştırmacı sayısı azlığı ve yapılan çalışmaların azlığı dolayısıyla. O yüzden hem veri kıtlığı var hem araştırmacı kıtlığı var. Bu anlamda bence Anadolu daha henüz çok keşfedilmemiş bölgeye sahip bu anlamda Paleolitik dönemle ilgili. Dediğim gibi Paleolitik dönem buluntular ve araştırmacı sayısı açısından az olmakla birlikte neredeyse insanlık tarihinin ilk basamağını oluşturuyor ve %99'unu oluşturuyor neredeyse. Çünkü yaklaşık 2,5 milyon yıldan milattan önce 10 binlere kadar geliyor. Yani çok uzunca bir süreyi kapsıyor bu dönem. Daha sonrasında hızlıca hani nispeten oraya göre daha hızlıca bir ilerleme görüyoruz insanlık tarihinde. İşte biraz önce bahsettik, milattan önce 2,5 milyon yıl önce Afrika'da ilk fosiller bulunuyor, insan fosilleri. Bunlar 2,5 yılla tarihlendiriliyor. Şimdi 3 bölüme ayrılıyor. Alt Paleolitik dönem, Orta Paleolitik dönem ve Üst Paleolitik dönem diye. İşte Alt Paleolitik dönem dediğimiz ilk taş devri insanı ve onun ürünleri. Dolayısıyla bu yaklaşık 2,5 milyon yıldan günümüzden önce 200 binlere kadar geliyor. Orta Paleolitik dönem dediğimiz dönem 200 binlerden 45-35 binlere kadar, yaklaşık farklı tarihlendirmeler var. Ve en son Üst Paleolitik dönem dediğimiz dönemde 35 binlerden, işte 45-35 binlerden.
10 binlerden.
Evet, Avrupa'da 20 bin,
Yakın Doğu, dolayısıyla Anadolu için de 10 bin lira kadar geliyor. Zaten biraz Göbeklitepe'yi konuşurken bunu da konuşmuştuk. Yani evet, bu geçiş evet. döneminin Anadolu'da biraz daha uzun sürdüğünü, bu anlamda yeni bir takım çalışmalara da ışık tuttuğunu söylemiştik. Şimdi uzun bir dönem bu dönem. Biraz önce zamanlamadan bahsettik. Bu dönemde 4 buzul çağı ve 4 ara dönem yaşanıyor. Ama buzul çağına baktığımız zaman bu buzul çağlarından Kuzey Avrupa'nın, yani Kuzey Yarımküre'nin daha çok Avrupa ve Avrupa'nın kuzeyine doğru olan bölgesinin daha çok etkilendiğini görüyoruz. Tabii ki Anadolu da etkilenmiş ama nispeten buralar oralara göre daha özellikle soğuk. De bizim Akdeniz, Fırat, Dicle Havzası, Akdeniz Havzası biraz daha az etkilendiği için bu anlamda sıcak bulunarak işte Afrika aynı şekilde buralarda yerleşmenin yoğunlaştığını görüyoruz. Yani ilk tarihlendirilen Anadolu anlamında yerleşme olarak ilk tarihlendirilen yerler mesela baktığımızda Akdeniz'deki Antalya gibi, Hatay gibi bölgeler, yine Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep gibi, Şanlıurfa gibi, Adıyaman gibi yine daha sıcak olarak nitelendireceğimiz yerler. Trakya'da Yarımburgaz Mağarası. Şimdi bu dönemin özelliğine şöyle bir bakacak olursak, bu devrin insanı tabii avcılık toplayıcılık, zaten onu daha önce de söylemiştik ama avcılık toplayıcılıkla ilgili bile olsa yerleşme anlamında hala aynı aslında prensipleri güdüyoruz. Nedir? Suya yakın olsun, besin kaynaklarına yakın olsun. Onlar da öyle yapmışlar. Yani ağırlıklı olarak işte niye Anadolu'yu ve daha sıcak olan nispeten bölgeleri seçmişler? Çünkü yaşam çeşitliliği fazla. Bitki türleri, hayvan türleri çok fazla. Henüz daha üretim olmadığı için, var olanla beslendikleri için var olan hayvan çeşitliliğinin çok olması, var olan bitki çeşitliliğinin çok olması onlar için önemli. Su kenarı olması önemli. Dolayısıyla yerleşim yerlerini 4 tip yerleşim yeri olarak ayırabiliriz. Bir tanesi mağaralar, bir tanesi kaya altı sığınaklar, bir tanesi özellikle ağaç kovukları ve en sonuncusu da sazlardan, dallardan, odunlardan, kemiklerden yaptıkları konut, yani kulübe tipi barınaklar diyebiliriz. Bunların hatta bazılarını daha korunaklı olmak için mağara içlerine de yapmışlar. Ancak tabii günümüze kalan mağaralar ya da kaya altı sığınakları. Çünkü ağaç tipi organik malzemeler maalesef bugüne çok fazla kalmamış. Kalan örnekleri de var ama özellikle Fransa'daki örnekleri de bir iki tane görüyoruz ama mesela Anadolu'da böyle bir örneği göremiyoruz. Yine ağaç kovuklarının birçoğunda göremiyoruz. Dolayısıyla tercih ettikleri yerler buralar. Bu insanların avcılık toplayıcılık yapmakla birlikte alt paleolitik dönemde böyle bir durum var. Yani daha çok leş yiyicilere bırakıyorlar işte ölülerini, ya da işte kendileri daha çok ilk başta avlanmaktan çok başka hayvanların, daha yırtıcı hayvanların yorduğu, zarar verdiği hayvanları daha çok yiyerek ya da leş yiyicilerden kalan artıkları yiyerek geçinirken yavaş yavaş alet üreterek kendileri avlanmaya başlıyorlar. Son dönemine geldiğimizde, üst paleolitik döneme geldiğimizde nedir? Artık Homo sapiens dediğimiz düşünen insan ve alet yapmak için alet, hep alet üretiyorlar ama alet üretmek için alet üreten hale geliyor. Ve bunları standart hale getiriyor. Artık standartlaşmış, birbirine benzeyen ve daha incelikli aletler görüyoruz bu son döneminde. Ve hani Anadolu'nun özellikle burada vurgulamamız gereken rolü, Afrika'dan başlayan ve Avrupa'ya uzanan noktada bir köprü görevi görmesi. 20 bin ile 26 bin arasında bir boşluk var. Bununla ilgili verilere çok ulaşılamamış, çok fazla veri bulunamamış. Ama ilerideki çalışmalarda eminim çok daha, yani eğer bu konuyla ilgili, prehistorik dönemle ilgili bu çalışmalar yapılırsa, Anadolu bu konuda da eminim Neolitik dönem gibi çok zengin bir sürü malzeme barındırıyor. Dediğim gibi araştırma azlığından kaynaklanan Anadolu'nun dünyada bu alandaki yerini ortaya koyabilecek var, bir yetersizlik var. Ve üst paleolitik döneme geçtiğimizde mesela bu ana tanrıça figürünün ilk örnekleri, Anadolu çünkü bununla meşhur biraz da, ilk örneklerini görüyoruz. Yine bu dönemde süs eşyalarının, ölü gömme adetlerinin başladığını görüyoruz. Yani yavaş yavaş artık Neolitik döneme geçişte avcılık toplayıcılıktan daha farklı, daha sosyal yapılaşma anlamında, biraz daha din inanış anlamında daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz insanlığın. Tabii buna gelmesi dediğimiz gibi çok uzun bir dönem almış. ama yine de mağara resimlerinden, buluntulardan, bu aletlerden, çakmak taşından, kemiklerden yapılmış aletlerden ortaya çıkacak çok daha bize anlatacak çok şeyleri var o insanların. Evet. İnşallah devam eder Anadolu'daki bu konudaki çalışmalar
Anadolu
diyorum.
Anadolu o kadar köklü bir geçmişe çok sahip köklü. Ki aslında...
Ben de okurken şaşırdım. Gerçekten bu kadar olduğunu bilmiyordum. Yani inanılmaz o anlamda biz daha çok Neolitik döneme odaklanmışız. Kalkolitik döneme ama Paleolitik dönemde çok zengin malzeme barındırıyormuş Anadolu.
Anadolu'muz. Çok teşekkür ediyoruz değerli ben hocam paylaştığınız için, emekleriniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla yontma veya eski çağ, eski taş çağı olarak da adlandırılan Paleolitik çağda Anadolu'yu biraz konuştuk dünden kalanlar köşemizde. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Yarın yine saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gazi 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kullanan boya, sıvı dayanıklı cam.